Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Ben İran'ım. İranlı bir kadın. Bu podcast'te hayatımın çeşitli günlerini, acı ve tatlı olayları ile sizlere anlatacağım. Hatırlayacağınız gibi önceki bölümde size mesleğimi söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet, ben bir öğretmenim ve İran Hanım adlı podcast'in bu bölümünde sizlere mesleğim hakkında daha fazla bilgi aktaracağım. Fakat konuya başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ben bir öğretmenim ve podcastimizin bu bölümünde sizlere mesleğimden ve İran'daki konumundan bahsedeceğim. Ayrıca okuldaki bir iş günümü tüm zorlukları ve güzellikleriyle birlikte sizlere anlatacağım. Gerçi öğretmenlik mesleği tüm iniş ve çıkışları ve sorunlarına rağmen özellikle ilkokul kızları arasında zaman geçirdiğinde acılarının erkenden silindiği çok sevilen bir meslektir. Ben bir ilkokul öğretmeniyim ve öğrencilerim 9-10 yaşlarındaki kız çocukları, yani ilkokulun 4. ve 5. sınıf öğrencileri. Belki de kendi anlatımıma geçmeden önce İran'daki eğitim kademeleri hakkında size kısa bir açıklama yapmam iyi olabilir. İran'da üniversiteye giriş öncesinde 12 yıllık bir eğitim süreci bulunuyor ve bu 12 yıllık süreç ilkokul ve ortaokul olmak üzere her biri 6 yıllık olan iki döneme ayrılıyor. Bu iki dönemin tamamlanmasının ardından İranlı öğrenciler üniversiteye giriş için bir ölçüt olarak kabul edilen konkur adı verilen üniversiteye giriş sınavına katılıyorlar. Umarım bu kısa açıklamalar ülkem İran'daki eğitim sisteminin yapısını bir nebze olsun anlamanıza yardımcı olmuştur. Şimdi gelelim benim bir iş günümün nasıl geçtiğine. Kahvaltıyı ailemle birlikte yaptıktan sonra çocuklar babalarıyla birlikte okula gittiler. Ben de kahvaltı masasını topladıktan sonra gardırobuma bir göz attım ve bugün mavi giyinmeye karar verdim. İran'da magnae dediğimiz başörtümü gardıroptan çıkardım. Mantomu giydim ve iş yerim olan okula doğru yola çıktım. Renkleri çok seviyorum ve bu yüzden genellikle her gün işe giderken rengarenk bir kıyafet seçiyorum. Böylece hem kendimi daha iyi hissediyorum hem de sevgili öğrencilerim beni ve onların kız çocuk dünyasına çok yakın olan kıyafetlerimin rengini görünce çok enerjik oluyorlar. Bildiğiniz gibi Ehliyetimi yeni aldım ama hala araba kullanmak ve kendi aracımla işe gitmek söz konusu değil. Çünkü eşimin iş yeri benim iş yerime göre daha uzak ve tabii ki sevgili çocuklarım Perya ve Purya'yı okula bırakma sorumluluğu da ona aittir. Bu nedenle ben de sevecen ve fedakar bir eş ve anne olarak eve yakın olan metroyla işime gitmeliyim. Aslında bu şekilde daha hızlı varıyorum. Şunu da söyleyeyim ki sevgili eşim özel aracımızı kullanmak için bir program yapmaya karar verdi. Böylece bazı günler ben de işe giderken araba kullanabileceğim. Her neyse, bugün metroyla gitmem gerekiyordu. Metroya bindim. Çok kalabalık değildi ve varacağım yere kadar oturabileceğim bir sandalyede bana nasip oldu. Tabii yolun ortasında yaşlı bir hanım metroya bindi ve ben de nezaket göstererek yerimi ona verdim ki otursun. Genellikle biz gençler böyle yaparız ve kesinlikle toplu taşıma araçlarında oturma önceliği yaşlı ve engelli insanlarındır. Birkaç dakika sonra varacağım yere ulaştım ve trenden indim. Metro istasyonu ders verdiğim okula çok uzak değil. Bu yüzden birkaç adım yürüdüm ve okula vardım. Her zamanki alışkanlık olarak okula girmeden önce Kur'an'ın İsra suresinin 80. ayetini mırlandım. De ki Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. Aziz öğrencilerimin yanında iyi bir gün dileğiyle okula girdim. Bugün ilk dersim 4. sınıf öğrencileriyle. Onlara Farsça öğretmeliyim. Bu derste neler geçtiğini bilmek isterseniz İran Hanım podcastinin devamında benden ayrılmayın. Sınıfa girdim ve çocuklar büyük bir heyecan ve istekle ayağa kalkın dediler. İran'da öğretmen sınıfa girdiğinde öğrenciler öğretmene saygı göstermek için ayağa kalkar ve selam verirler. Çocuklarla selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra yoklama yaptım. Tek tek çocukların adlarını okudum ve gelmiş olanları işaretledim. Bugünkü sınıfta sadece bir öğrenci yoktu. Arkadaşının söylediğine göre hasta olan Nilüfer Hanım'dır. Çocuklara dedim ki bugünkü derse başlamadan önce hasta olan Nilüfer için birlikte dua edelim. Çocuklar küçük ellerini dua eder gibi yukarı kaldırdılar ve hep birlikte dediler ki, İyi ve merhametli Allah'ım, güzel arkadaşımız sevgili Nilüfer'in çok çabuk iyileşmesi ve okula gelmesi için dua ediyoruz. Amin. Çocukların dünyası işte bu kadar güzel ve samimidir. Çocuklar sevgi ve şefkat dolu ve işte bu da biz öğretmenlerin mesleğimizi aşkla sevmemizi sağlıyor. Bugünkü Farsça dersi bir hikayeydi. Papağan ve Tacir adlı bir hikaye. Bilmiyorum bu hikayeyi daha önce duydunuz mu? Bu hikaye 7. Hicri asırda yaşamış büyük İranlı şair ve arif Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi tarafından yazılmıştır ve ünlü İranlı edebiyatçının tanınmış eserlerinden biri olan Mesnevi Manevi kitabında yayımlanmıştır. Bu çekici ve şirin İran hikayesi Kafesten Kurtuluş adıyla öğrencilerin Farsça kitabında sade bir dille basılmış ve benim de onu öğretmem gerekiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu hikaye benim için de çok çekici. Defalarca okumama ve hatta çocukluğumda büyüklerimden bu tatlı hikayeyi duymama rağmen hala benim için yeni ve ilgi çekici noktalarla dolu. Sınıfta bu dinlemeye değer hikayeyi okumaya başladım. Bir şehirde bir papağanı olan çok zengin bir tacir vardı ve papağanını çok severdi. Bir gün tacir Hindistan'a gitmeye niyetlendi. Ne zaman bir yolculuğa çıksa ailesine hediyeler getirirdi. Papağanına Hindistan'dan ne hediye istediğini sordu. Papağan dedi ki, Hindistan'daki papağanlara söyleyin ki onları çok özlüyorum ve onlardan özlemimi, çaresini söylemelerini isteyin. Tacir kabul etti. Hindistan'a vardığında bir ağacın dallarında bir sürü papağan gördü. Papağanın mesajını onlara iletti. Papağanlar tacirin mesajını duyduklarında hepsi sustu. Aniden papağanlardan biri titredi, ağaçtan düştü ve öldü. Tacir papağan için üzüldü ve söylediğine pişman oldu. Ticaretini bitirince şehrine geri döndü. Tacir o papağanın ölüm hikayesini kendi papağanına nasıl anlatacağını bilmiyordu. Papağan onun sessizliğini görünce, ''Efendi, ne oldu? Bana söyleyin.'' dedi. Tacir utanç içinde olayı anlattı. Aniden papağanı tıpkı o papağan gibi yere düştü ve öldü. Tacir ağlamaya başladı. Ağlamanın fayda etmediğini görünce papağanı pencereden dışarı attı. Ancak papağan düşmedi, aksine uçmaya başladı ve bir dala kondu ve tacire dedi ki, ''Ey tacir, dostum Hindistan'da o hareketiyle bana özgürlüğün ve kurtuluşun yolunu öğretti. Sonra devam ettim ve çocuklara işte kafesten kurtuluş dersi ya da papağan ve tacir hikayesi dedim. Hikaye bittikten sonra çocukların düşüncelere daldığını fark ettim. Zihinlerinde birçok soru oluşmuştu. Tek tek ellerini kaldırdılar, sorular sordular ve ben de sabırla tüm sorularını yanıtladım. Sonra onlardan bu dersin ne gibi öğretici bir noktası olduğunu söylemelerini istedim. Birkaç dakika düşündüler ve sonra her biri bu hikayeden öğrendikleri bir veya birkaç öğretici noktaya değindi. Çocukların değindiği noktalar arasında birkaç nokta ortaktı. Neredeyse hepsi umut, sabır ve çabayla zorlukların üstesinden gelinebileceği noktasına dikkat çekmişlerdi. Tıpkı tacirin kafesinden kurtulmayı ve özgürce yaşamayı başaran akıllı papağan gibi. Ders ve öğrencilerle meşgul olduğumda zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Zaman hızla geçiyor. Bugün de ilk ders çabucak geçti ve teneffüs ve dinleme zamanı geldi. Teneffüste veya dinleme zamanında öğrenciler okul bahçesine çıkıp birlikte oynarlar. Acıkmışlarsa bir şeyler yerler ve sonraki ders için hazırlanırlar. Sınıftan çıktım ve öğretmenler odasına gittim. Meslektaşlarımla oturdum ve günlük yaşam konuları hakkında sohbet ettik. Ta ki sonraki ders zamanı gelene kadar ve sonra çocukların yanına gittim. Bu derste konumuz gökyüzü hediyeleriydi. Bu ders kitabı, Kur'an kıssaları, ahlaki ve İslami öğretiler, hükümler ve bu gibi konuları içerir. Sudaki Bir Çocuk adlı bir kıssa, bugün çocuklarla hakkında konuşmam gereken Gökyüzü Hediyeleri kitabının derslerinden biriydi. Bu kısa aslında Hazreti Musa Aleyhisselam'ın çocukluğunda annesinin onu Nil Nehri'ne bırakmasının basit bir anlatımıydı. Hikayeyi çocuklara anlatmadan önce tahtaya bir Kur'an ayeti yazdım. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız. Kasas suresinin 7. ayeti. Sınıfın iyi öğrencilerinden ve aynı zamanda hafız olan Baran bu ayeti bizim için okudu ve sonra ben de çocuklara Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hikayesini anlattım. Belki de hafız öğrenciler hakkında size bilgi vermem ilginizi çeker. Baran Allah'ın lütfu ve elbette annesinin rehberliğiyle 9 yaşında tüm Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi başaran bu öğrencilerden biridir. İstatistiklere göre İran'daki hafızların %70'inden fazlası İranlı kadınlardır. İranlı kız öğrenciler arasında da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye çok ilgi var ve çocukluklarından itibaren Kur'an'a yakınlaşıyorlar ve sahip oldukları yetenek sayesinde çocuk yaşta hafız oluyorlar. Baran bu alanda faaliyet gösteren binlerce İranlı öğrenciden biri ve şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim'i ezberleme alanında bizim ve okulumuz için birçok başarıya imza attı. Ülkemizin tanınmış Kur'an yüzlerinden biri de Hannane Halefi adlı genç bir hanımdır. Hannane çocuk yaşlarından itibaren Kur'an ezberleme alanında tanınmıştır. Bu İranlı kız çocuğu okula gitmeden önce tüm Kur'an'ı ezberlemeyi başarmıştır. Hannane 5 ila 7 yaşları arasında evde babasının eşliğinde her gün bir sayfa Kur'an-ı Kerim ezberlemiş ve annesinin yardımıyla tekrarlama programını takip ederek hafız olmayı başarmıştır. Benim ülkem İran'da Kur'an dehası olarak kabul edilen Hannane gibi birçok kız çocuğu bulunmaktadır. Bu çocukların ailelerinin sohbetlerini dinlersiniz hepsinin. Çocuğun kalbi boş bir arazi gibidir. İçine ne ekilirse onu kabul eder inancında olduğunu fark edersiniz. Bu önemli konuyu İslam peygamberin halifesi ve Ehlibeyt imamlarının ilk imamı Hazreti Ali aleyhisselam oğlu İmam Hasan aleyhisselama yazdığı bir mektupta belirtmiştir ve İranlı aileler bu rivayetlere ve dini öğretilere uygun olarak çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye ve gelişmelerine özen gösterirler. Şunu da söyleyeyim ki bir anne olarak Hazreti Emirül Müminin aleyhisselamın bu sözüne derinden inanıyorum ve umarım eşimle birlikte Perya ve Purya'yı doğru bir şekilde yetiştirebiliriz. Elbette Purya şu anda Kur'an karisidir ve okulun çeşitli programlarında Kur'an karisi olarak yer alıyor. Perya Hanım da Kur'an'ın kısa surelerini ezberlemeye çalışıyor. Evet, eşimle birlikte ikisine de bu yolda yardımcı oluyoruz. Evet, İran Hanım adlı podcast'in bu bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde bir çalışma günümü birkaç saatini sizinle paylaştım. Öğle saatlerinde okuldaki işim bitti ve eşimle çocuklarımın gelip hep birlikte eve gitmemizi bekledim. Sonunda eşim Perya ve Purya ile birlikte geldi. Ben de arabaya bindim ve eve doğru yola çıktık. Yolda biraz alışveriş yaptık. Çünkü ertesi akşam Perya'nın doğum günü nedeniyle bir aile kutlamamız var. Çocuklar hafta sonunun doğum günü kutlamasıyla geçecek olmasına çok sevinmişler. Siz de İran'daki doğum günü kutlaması hakkında bilgi edinmek isterseniz bir sonraki İran Hanım bölümünü kaçırmayın. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman olan cenin bilimcisi Profesör Kate Moore şöyle diyor: "Ben miladi 7. yüzyılda harikulade meseleleri gündeme getiren Kur'an-ı Kerim'deki tıbbi bilgilerin doğruluğunu öğrenince, üstelik o dönemde cenin bilimi henüz gündemde bile olmadığı halde çok şaşırmıştım."
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin en büyük mucizesi, insanları hidayet ve saadet nuruna davet eden bir kitaptır. Nitekim İsra suresinin 9. ayetinde şöyle okumaktayız: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Bu semavi kitap insanları hidayete erdirmek için çeşitli yöntemlerden yararlanmıştır. Bu yöntemlerden biri, o güne kadar hiç kimsenin bilmediği bilimsel konuları açıklamaktır.
Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri şimdiye kadar başta bilim adamları olmak üzere birçok insanın hidayete ermesine vesile olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmakta: "Kendilerine bilgi verilenler Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilir." Tarih boyunca birçok insaflı ve garetsiz bilgin Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleriyle tanışınca bu semavi kitabın önünde eğilmiş, bazen de İslam dinini benimsemiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir titizlik ve en dakik biçimde hakkında söz ettiği konularından biri, insan ceninin şekillenmesi ve gelişme sürecidir. Üstelik Kur'an-ı Kerim bu konuyu tam 1400 yılı aşkın bir süre önce ve cenin bilimi diye bir şey olmadığı günlerde beyan etmiştir. Bu bilimsel konuyla ilgili ayetler cenin bilimcilerinin dikkatini çekmiştir.
Kanadalı Profesör Kate Moore, dünyanın en seçkin cenin bilimcilerinden biridir ve bu bilimin babası olarak da bilinir. Profesör Moore, 1984 yılında Kanada'nın Cadabra Derneği'nin JCB adlı en muteber ödülünü kazandı. Profesör Moore, başka birçok bilimsel ödülünde sahibi oldu. Profesör Moore, bundan önce Kanada Cadabra Derneği Başkanı, Amerikan Anatomi Departmanı Başkanı, Tıp Bilimleri Merkezi 2. Başkanı ve diğer birçok mevkide görev yaptı. Ancak hiç beklenmedik bir hadise bu büyük bilginin kişisel ve bilimsel yaşamının yönünü değiştirdi. Bir gün bazı İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan nutfenin oluşması ve ceninin gelişmesi hakkındaki ayetleri toplamaya ve bu ayetlerin bilim dünyasının en son bulguları ile karşılaştırmaya karar verdi. Bu alimler cenin biliminin en seçkin şahsiyeti Profesör Moore'dan onlara bu konuda yardımcı olmaya davet etti.
Profesör Moore ilkin bu öneriye şaşırmıştı ki bu da gayet doğaldı. Profesör Moore'a göre Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce insan cenini hakkında yazılmış olan şeyler günümüzde bilimsel ilerlemelere bakıldığında pek fazla gerçekçi ve geçerli olamazdı. Profesör Moore bu konuda şöyle diyor: "Ben eskiden Müslümanların miladi 10. yüzyılda bilimsel azametini biliyordum ve yine tıp bilimine büyük hizmetlerde bulunduklarını da okumuştum. Fakat Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadislerde İlmi ve tıbbi konular hakkında neler söylendiğini pek bilmiyordum."
Tahran Radyosu.
Her neyse, Profesör Moore Müslüman alimlerin ısrarını görünce Kur'an-ı Kerim'de ceninle ilgili ayetleri incelemeyi kabul etti. Ancak bu ayetleri ve manalarını okuyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Kendisi dünya çapında ünlü bir cenin bilimcisi olan Profesör Moore, Kur'an-ı Kerim'in bu denli titiz ve dakik bir şekilde ceninle ilgili ilmi noktaları beyan ettiğini okuyunca hayrete düştü. Üstelik bilim, Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce beyan ettikleri bilimsel gerçekleri yeni yeni keşfetmişti. Örneğin Şura suresinin 12 ila 14. ayetleri şöyle buyuruyor: "Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzel olan Allah pek yücedir."
Profesör Moore, Kur'an-ı Kerim'de seçilen ayetleri dikkatle okuduktan sonra şu açıklamayı yaptı: "Kur'an-ı Kerim'in cenin bilimiyle ilgili çoğu ayetleri yeni ve modern cenin bilimiyle tıpatıp ve çok muhteşem bir şekilde uymakta ve kesinlikle bir çelişki söz konusu olmamaktadır. Ancak Profesör Moore hala Kur'an-ı Kerim'de yer alan ceninin evrimi hakkındaki bazı noktaların kavramını anlayamıyordu. Profesör Moore bu konuda da şöyle diyor: "Bazı ayetler var ki onlar için kesin bir bilimsel açıklama bulamıyorum ve cenin bilimiyle ilgili yeni yazılarda ve raporlarda da bu konulara değinilmediği için doğru olup olmadıkları konusunda kesin görüş beyan edemiyorum. Örneğin, Alak suresinin 1. ve 2. ayetleri şöyle diyor: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı."
Müzik Bu ayetlerde kullanılan alak sözcüğünün Arapçada bir anlamı sülüktür. Profesör Mor, Ceren'in ilk başta sülüğe benzetilmesi konusunda hiçbir düşüncesi veya varsayımı yoktu. Bu yüzden Profesör Mor, laboratuvarda Ceren'in ilk merhalesini bir sülüğün şekliyle karşılaştırdı ve ikisinin benzerliğinden bir kez daha hayrete düştü. Gerçekte Profesör Mor, şimdiye kadar Ceren hakkında bilmediği bir bilgiye Kur'an-ı Kerim sayesinde ulaşmıştı.
Kur'an-ı Kerim'in Ceren hakkında mucize niteliğindeki bilgileri öğrenen Profesör Mor şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in tıbbi açıklamalarının doğruluğunu öğrenince, bu kitabın bu gerçekleri miladi 7. yüzyılda yani Ceren bilimi henüz ortaya çıkmadan beyan ettiğini de öğrendim ve bu kez daha da şaşırdım. Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim ayetlerini doğrulamakla yetinmedi, bu gerçekleri yazdığı kitaplarına da aktardı. 1982 yılında Profesör Mor'un Gelişmekte Olan İnsan adlı Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştıktan sonra yazdığı kitabı En İyi Tıp Kitabı ödülünü kazandı. Bu kitap birkaç dile çevrildi ve Ceren biliminde ders kitabı olarak kullanıldı.
Kanadalı bir genç Profesör Mor, Kur'an-ı Kerim üzerindeki araştırmalarını sürdürdü ve daha önemli sonuçlara da ulaştı. Profesör Mor şöyle diyor, son 4 yılda Kur'an-ı Kerim ve İslami hadislerin üzerine yaptığım sıkı araştırmalarım, düzenli bir sınıflandırılmış sistemin varlığını gösteriyor ki bu sistem tecrübeye dayalı bilimin ürünü olamaz. Böylece Profesör Mor, Ceren'in oluşum ve gelişim sürecinin bu denli dakik bir şekilde hem de 14 asır önce beyan edilmiş olması bir insanın işi olamayacağını ve beşerin ötesinde bir gücün ürünü olduğunu itiraf ediyor.
Profesör Mor Kahire'de bir konferansta bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in insan evrimiyle ilgili ayetlerinin doğru olduğunun belli olması benim için çok sevindirici durumdu. Özellikle şahsım için bu sözlerin Yüce Allah tarafından olan sözler olduğu ispat edildi. Zira bu sözlerin büyük bir bölümü asırlarca keşfedilmedi ve bu da Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ispat ediyor.
Gerçekte Profesör Mor bu açıklamalarıyla İslam'ı onaylıyordu. Profesör Mor, Moskova'da Kur'an-ı Kerim'in ilmi mucizeleri hakkında düzenlenen bir konferansta bir gazetecinin "Acaba siz Müslüman mı oldunuz?" sorusuna verdiği cevapta şöyle dedi. "Hayır ama şahadet ediyorum ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı ve Muhammed de Allah'ın peygamberidir." Profesör Mor'a bu inançla artık siz bir Müslümansınız dendiğinde o da şöyle karşılık verdi. Ben şimdi de Müslüman olduğumu ilan etmeden ağır sosyal baskıların altındayım. Ama eğer bir gün Kate Mor Müslüman olmuş diye duyarsanız şaşırmayın.
Gerçekte Ceren bilimi alanının ünlü bir bilgini olan Profesör Mor'un İslam dinine iman etmesi İslam muhalifleri için üzücü ve kötü bir olaydı. Ve bu yüzden Profesör Mor'u bu inancını aleni etmemek için baskı altında tutuyordu. Ancak bir yıl sonra Kate Mor Müslüman olduğunu açıkladı ve bu açıklaması başta mesai arkadaşı Dr. Tivien Persaud olmak üzere bazı Ceren bilimci arkadaşlarının da Müslüman olmalarına vesile oldu.
Profesör Persaud, anatomi uzmanı, bebek ve çocuk sağlığı uzmanı ve üniversite öğretim üyesidir. Persaud onlarca kitap ve makale yazmaktan başka Profesör Mor'a da bazı kitapların yazmakta da yardımcı oldu ve yine 1991 yılında JCB ödülünü kazandı. Profesör Persaud şöyle diyor, Kur'an-ı Kerim'de gündeme gelen ilmi konu çok fazladır ve Profesör Mor'un da belirttiği üzere ben de tüm bu kavramların ilahi vahye dayalı olduğunu ve bundan başka bir kaynağı olamayacağını itiraf ediyorum. Böylece Profesör Persaud da İslam dinine iman ettiğini ilan ediyor.
Profesör Persaud, İslam dininin cenin bilimi hakkındaki zengin ilmi açıklamaları konusunda Kur'an-ı Kerim'den başka hadisleri de önemsiyor ve İslam peygamberinden şu hadisi hatırlatıyor. Nutfe bağlanmasının üzerinden 42 gece geçtiğinde Allah bir meleği gönderiyor. Melek nutfeyi adam kılığına dönüştürüyor ve göz, kulak, deri, et ve kemik yapıyor. Kanadalı Profesör Persaud bu hadisi şöyle izah ediyor. Eğer 35 günlük bir cenin röntgenine bakacak olursak, bu görüntüde insan yüzünü ayırt edemeyiz. Ta ki cenin 42 günlük olana kadar. Bundan sonra cenin tamamen şekil değiştiriyor ve insan görünümüne giriyor.
İşte böylece Kur'an-ı Kerim'in ilmi mucizeleri de Kate Moore ve Persaud gibi ünlü bilim adamlarını da İslam hakikatleri ile tanıştıracak. Onları ilahi hidayet nuruna doğru hidayete erdiriyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim. Ünlü Amerikalı uzman ve yazar Michael T. Clare, 2001 yılında Modern Çatışma Coğrafyası makalesinde dünya toplumuna uyarıda bulunarak şöyle yazdı. Yakın bir gelecekte çatışan bölgeler belirlenecektir. Onlar potansiyel açıdan doğal zenginliklere sahiptir. Dünyanın birçok noktasında arz ve talep mekanizmasından doğan baskı ile birlikte nüfus artışı ve ekonomik faaliyetlerin genişlemesi hayati maddelere ulaşmak iştahını kabartır. Bu yüzden enerji ve hayati maddelerin azalmasıyla geriye kalan kaynaklara ulaşma rekabeti yoğun şekilde şiddetlenecektir. Clare makalesinin devamında dünyada petrol tüketiminin artmasına değinerek şöyle yazdı. 2000 yılında günlük 77 milyon varil olan petrol tüketim miktarı 2020 yılında 110 milyon varile ulaşacaktır. Fakat petrol üretimi mevcut durumda artmakta olan talep süreciyle uyuşamayacaktır ve enerji münakaşası şiddetlenecektir. Fakat dünyada suyun durumu da pek umut verici değildir. Hali hazırda insanlar suların yarısını içmek, yıkanmak, gıda maddesi üretmek, sanayi ve benzeri için kullanıyor ve her geçen gün daha fazla su arzı zarureti daha da çok hissediliyor.
Makalede yeteri kadar suya sahip olan bölgeler dışındaki bölgelerde 2050 yılına kadar bu hayati maddeye ulaşmak için yoğun rekabet yaşanacaktır ve küresel ısınma gibi olaylar da suya olan talep oranını etkileyecektir. Yazar makalenin devamında Sudan ve Mısır, Siyonisecim ve Suriye ile Ürdün, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanacak münakaşalara işaretle bunların da su savaşı için bir giriş olduğunu kaydederek suya insanlarına mavi gezegenin belirsiz geleceği hakkında uyarıda bulunuyor. Dünyada mevcut gerçekler dikkate alınırsa, biz istersek de istemesek de mevcut durumu anlasak veya inkar etsek de su krizi ciddi bir kriz haline geldi söylenmelidir. Bu şartlarda dünyanın her köşesinde ise su savaşlarının yaşanması da uzak bir ihtimalda değildir. Ve bir an evvel önlem alınmadığı takdirde ise dünya bu durumun kötü etkileriyle daha çok yüzleşmek zorunda kalacaktır. Geçen bölümde de su üzerine dünyada yaşanan bazı çatışmalar ve anlaşmazlıklara değindik. Bugün de diğer bazı örneklere işaret edeceğiz.
Önce Latin Amerika ve Bolivya'nın dördüncü büyük kenti Cochabamba'ya gidiyoruz. 1999-2000 yılları arasında Cochabamba'da kentsel su temin şirketinin özelleştirilmesine karşı bazı protesto gösterileri düzenlendi. Gösteri seli ve polisin şiddeti su fiyatına karşı genel bir ayaklanma şeklinde tanımlandı. Gerginlikler yeni bir firmanın kendi ortağıyla bir baraj inşası kararı alarak su fiyatının artmasına sebep olmasıyla birlikte başladı. On binlerce insan protesto gösterilerine katıldı. Çıkan çatışmada bir kişi öldü ve su krizi alanında en ciddi hareket olarak kayda geçti. Sonuçta yapılan şikayetlerin bir dış yatırımcının yeni bir anlaşmasıyla 2001 yılında sorun çözüldü.
Bir sonraki örnek Amerika'da ve Kaliforniya su savaşı ile tanınan hareketti. 19. yüzyılda Los Angeles kentinin tüm yönlerden gelişmesiyle bu kente su kaynaklarının eklenmesi öncelik olarak tanındı. Dönemin Los Angeles Belediye Başkanı Owens Vadisi'nden bir kanal ile Los Angeles'e su aktarılabileceğini fark etti. Kanalın yapımı ise 1913 yılında sona erdi. Ve o yıldan itibaren Owens Nehri'nin suyu Los Angeles'e akmaya başladı. Bu konu vadinin ekonomisinin yok olmasına ve çiftçilerin sorun yaşamasına sebep oldu. Sonuçta çiftçiler 1924 yılında kanalı tahribe giriştiler. Fakat Los Angeles su akımını koruyabildi.
Tahran Radyosu.
...1941 yılında Los Angeles yetkilileri Owens Vadisi'nin kuzeyini besleyen Mono Gölü'nün suyunu kanala aktardılar. Fakat Mono Gölü ekosistemi göçmen kuşlar için ve su seviyesinin azalması nedeniyle tehlikeli duruma geldi. Bu konu 90'lı yıllara kadar devam etti ve her iki taraf konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararı Los Angeles kentini Mono Gölü'nden su aktarmayı durdurmaya mecbur kılınca göldeki su seviyesi de eski duruma geldi ve ekosistemde daha iyi bir durum aldı. Bu sefer Afrika'dan gelen haberler kara kıtada savaşın alevlendiğini yansıtıyor. Uzmanların araştırmaları ve eldeki bilgilere göre Nil Nehri suyu konusunda yaşanan savaş, Siyonist rejimin gerçekleştirmeye çalıştığı bir plandır ve tabii ki Amerika'nın da bu komploda parmağı bulunuyor.
Etiyopya tarafından El Nahda, barajının inşaatı bu çatışmanın bir başka şeklidir. Ve aslında sebeplerinden biridir. Fars Körfezi kıyısında olan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Siyonist rejim ve tabii ki Amerika ile birlikte inşaatı için yardım ettikleri belki de dünyanın en büyük baraj. Mısır ve Etiyopya arasında söz konusu baraj ile ilgili müzakerelerin yenilgiye uğraması aslında kesin çatışma aşamasına geçiş anlamındadır. Bu yüzden uzun süreli yan etkilerini göz ardı etmek mümkün değildir. Uzmanlar ve yorumculara göre Etiyopya tarafından inşa edilen bu baraj Mısır suyunu kontrol etme yönünde sert bir karardır ve Mısır'ın su yoksulluğu dönemine girmesine sebep olacaktır.
Bu konu Mısır'ın su hakkı ve yıllık payını garanti etmiyor. Bu arada Mısır ve Etiyopya arasında yaşanan müzakereler ise her zaman yenilgiyle sonuçlanmıştır ve sebebi de bölgede kargaşa ve kaos oluşturarak bulanık sudan balık avlamak isteyen Siyonist rejimin komploları ve şom planlarıdır. Ürdün basınından Al-Gad Asya'da yeni su savaşı cephesi başlığı altında yayımladığı raporda Çin'i Doğu Asya bölgesindeki suları ele geçirmekle suçladı. Söz konusu raporda şöyle yazılıyor. 10 yıllar boyunca Çin kendi komşularını su ile ilgili önemli jeopolitik tehlikelere maruz bırakmış ve bu durumu komşularına nüfuz etmek ve uluslararası nehirler üzerine aldırmadan barajlar inşa etmek için kullanmıştır. Çin halihazırda tüm dünyadan daha fazla sayıda baraj yapıyor ve halen de baraj yapmaya devam ediyor. Öyle ki alt komşuları ve özellikle de Mekong Nehri havzasında olan Nepal ve Kazakistan'ı Çin'e bağımlı tutuyor. Çin şimdiye kadar su paylaşımı için herhangi bir ülkeyle anlaşma sağlamamıştır. Fakat bazı hidrolojik ve meteorolojik konularda ortaklık kaçınılmazdır. Böylece alttaki ülkeler sel olayını öngörüp önlem alabilirken aynı zamanda mal ve can kayıplarını en aza indirebilmek için plan yapabilirler. Buna rağmen bir konuda Çin benzer verileri Hindistan'dan esirgedi. Bu konu ise Hindistan'da sel uyarı sistemlerinin etkinliğini azalttı. Sonuçta bu yıl Hindistan'ın kuzeydoğusunda Brahmaputra Nehri vasıtasıyla akan suni yağışlara rağmen Tibet'in çıkışı ve Bangladeş'e girmeden önceki bölge daha önce benzeri görülmemiş sel ile karşı karşıya kaldı ve olan yıkıcı sonuçlar özellikle Assam bölgesini etkisi altına aldı.
Çin 1997 yılında uluslararası su yollarının taşımacılık dışı haklarına dair sözleşmeyi hayır oyu veren 3 ülkeden biridir. Söz konusu sözleşme ülkeler arası ortak havzalarda hidrolojik ve diğer bilgilerin düzenli olarak takasını öngörüyor. Buna rağmen Çin 5 yıllığına ikili bir anlaşma imzalamıştır. Böylece günlük olarak Tibet bölgesinde Brahmaputra 3 kontrol istasyondan Mayıs'ın ortalarından Ekim'in ortalarına dek tehlikeli ve yoğun yağışların yağdığı dönemde hidrolik ve meteoroloji bilgilerini Hindistan'a aktarıyor. Burada önemli olan konu hidrolik verilerin başka ülkelere bedava ve ücretsizce verilmesine rağmen Çin'in bu işlemi para karşılığında yapmasıdır. Halbuki su temini sözleşmesi açıkça bu konuda hiçbir masrafın ödenmemesini de belirtmiştir.
Böylece insan, hayvan ve bitkilerin yaşamında su ve hayati rolü açıklamayı gerektirmeyecek bir konu olduğu açıkça herkes tarafından bilinmekte. Fakat insanlığın mevcut durumu su kaynaklarının doğru yönetilmediği ve krizin yaşandığını gösteriyor. Öyleyse geç kalmadan bir çare bularak dünyayı daha fazla cehalet ve düşmanlık kuraklığına düşürmeyelim.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşçakalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Genceyi, Şeyh Şahabeddin Sohraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tuzi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin ve arif ve düşünürlerin bazılarıdır. Şimdi bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Bugün sizlere İranlı büyük matematikçi ve müneccim Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harezmi'den söz etmek istiyoruz. Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harezmi, Abbasi döneminin ünlü İranlı matematikçisi, müneccim, filozof, coğrafya ve tarih bilginidir. Harezmi'nin kesin doğum ve vefat tarihi bilinmiyor. Harezmi, Kameri 185 yılından önce Harezm kentinde dünyaya geldi. İki Müslüman tarihçi İbn Nedim ve İbn Kefti, Harezmi'nin Harezm kentinde doğduğunu ve bu yüzden Harezmi olarak lakaplandırıldığını belirtiyor. Harezm kenti Özbekistan Cumhuriyeti'nde Aral Gölü'nün güneyinde yer alan şimdiki Hive'dir. Harezmi'nin bilimsel ünü daha çok başta cebir olmak üzere matematik bilimindeki yenilikleridir. Nitekim o çağlarda hiçbir matematikçi onun kadar bu bilimde etkili olmamıştır. Bu yüzden Harezmi'ye cebir babası adı verilir. Amerikalı tarihçi George Sartre'ın Bilim Tarihine Giriş adlı eserinde Kameri 9. yüzyılı Harezmi Çağı olarak adlandırıyor.
İranlı büyük matematikçi Harezmi'nin araştırmaları ve eserleri hala önemli referanslar olarak kullanılıyor. Cebir ve Mukabele adlı eseri Orta Çağ'ın birçok ünlü mütercimi tarafından çevrilen bir eserdir. Harezmi en çok lineer ve ikinci dereceden denklemleri çözmekte usta bir matematikçiydi. Harizmi'nin Hintli rakamlarla toplama ve çıkarma adlı eserinin tercüme edilmesi Avrupa'da aritmetik sisteminde rakamların Roma rakamlarından Hint, Arap rakamlarına dönüşmesine vesile oldu. Bu yöntem halen Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor. Cebir sözcüğünü Avrupalılar Harizmi'nin eserinden ve yine algoritma sözcüğünü de Harizmi'nin adından aldı. Harizmi Abbasi Halife Mamun döneminde Bağdat'ta Mamun'un başkanlık ettiği ve bilim adamlarından oluşan bir kurum olan Beytul Hekeme üyesi oldu.
Gerçi Harezmi çeşitli bilimlerin üzerine birçok esere imza attı, fakat buna karşın yaşamı hakkında pek az güvenilir bilgi bulunuyor. Ve en çok Harezmi'nin bilimsel yaşamı üzerinde durulduğu ve eserleri kendisi pek gözetilmeksizin ele alındığı anlaşılıyor. Harezmi'nin Kameri 164 ila 184 yıllar arasında doğduğu belirtilirken vefatıyla ilgili tarihler arasında 232 yılı daha doğru olduğu anlaşılıyor. Harezmi Cebir ve Mukabele adlı eserinin ön sözünde kendisini mümin ve İslam dinine bağlı bir insan olarak tanıtıyor ve şöyle yazıyor. Allah Muhammed'i insanların peygamberlerle bağları koptuğu ve hak tanımadığı bir dönemde gönderdi. Bu peygamberin gelmesiyle beraber gönlü kör olanların gözü açıldı ve sapkınlar helak olmaktan kurtuldu. Allah'ın selamı İslam peygamberi ve hanedanının üzerine olsun. Görünen o ki Harezmi, Horasan ve Maveraü'n-Nehir yörelerinde yaşayan bir ailedendir ve Bağdat kenti Abbasi Halife Mansur tarafından inşa edilirken bu kente yerleşti.
Gameri 132 yılında Emeviler iktidarı devrilerek Abbasiler iktidarın başına geçtikten sonra Abbasilerin zaferinde esas rolü ifa eden İranlılar ilk kez halifelerin iktidarında önemli ve hassas mevkilere getirildi. İranlıların matematik, nücum, tıp, felsefe ve diğer bilimlere olan ilgisi bazı Abbasi halifelerinde İranlı vezirleri ve yardımcılarının tesiriyle bilim adamlarını desteklemeye sevk etti. Harizmi doğmadan birkaç yıl önce yani Gameri 160 yılında Abbasilerin güçlü halifesi Harun hilafetin başına geçti. Harun döneminde İranlı hanedanlardan Bermekiler bilimde ve bilim adamlarını desteklemekte ün yapan bir aile olarak emsalsiz bir güç ve itibar kazandı. Bermekiler tüm imkanlarını ilmi eserleri Farsçadan Yunanca ve Süryanice dillerine çevirmek ve ilmi ve felsefi araştırmalar yapmakta kullanmaya başladı.
O dönemde Muhammed bin Musa Harezmi çeşitli kaynaklardan yararlanmak üzere Beytül Hekeme kurumuna geliyordu. Çünkü bu kurumda büyük bir kütüphane ve ayrıca telif ve tercüme merkezi vardı. Aslında Beytül Hekeme kurumu İran'da Sasaniler döneminde Cundişapur kentinin Darul İlim kurumundan esinlenerek kurulmuştu. Bu merkez ilk kez Harun döneminde kuruldu ve Mamun döneminde gelişti. Harezmi ise Mamun sarayında büyük ilgi görüyordu. Harezmi, Beytül Hekeme merkezinin en büyük matematikçisi ve seçkin müneccimlerinden biriydi. Mamun'un Harezmi'yi Hindistan işleriyle ilgilenmekle görevlendirdiği belirtiliyor. Ki bu da Harezmi'nin Hindistan ilimlerini ve geleneklerini bildiğini gösteriyor. Harezmi ayrıca yeryüzü ve gökten bazı haritaları içeren bir atlas hazırlamakla ilgileniyordu. Harezmi, yerkürenin boylamını ölçme çalışmalarına katılan bilginlerden biriydi.
Harezmi, Beytül Hekeme merkezine üye olmadan önce onu Hindistan diyarına gönderdikleri, böylece Hintçe aritmetiği öğrenmesi sağlandığı belirtiliyor. Harezmi Hindistan'dan döndükten sonra Cebir ve Mukabele ve yine Hint aritmetiği adlı eserlerini kaleme aldı. Harezmi Hint ve Yunan bilginlerin elde ettikleri sonuçları bir araya getirdi. Böylece kendisinden sonra matematik bilimini büyük ölçüde etkileyen cebir biliminden büyük bir bilgi yığınını bu bilime kazandırdı.
Harezmi cebir ve mukabele biliminin kurucusu olarak biliniyor. İranlı bilgin Harezmi Kameri 3. yüzyılda ilk kez cebir ve mukabele adı verilen bu yeni bilimi derli toplu hale getirdi. Yeni bilim günümüz manasında gerçek bir bilim dalıydı. Harezmi bu bilimi sayesinde kendi çağının ikinci dereceden denklemlerini çözmeyi ve daha yüksek dereceden denklemlerin çözümünü kolaylaştırmayı başardı. Bu konuda Fransız araştırmacı Aristide Marr şöyle diyor: "Bugün tarihi bir gerçeği inkar edemeyiz ve o da Muhammed bin Musa Harezmi'nin cebir biliminde Avrupalı modelin gerçek öğretmeni olmasıdır."
Babil medeniyetinden geriye kalan kitabelerde ve eski çağda Hintli bilginlerden geriye kalan eserlerde Babil ve Hindistanlı bilginlerin ikinci dereceden bazı özel denklemleri çözebildiği beyan ediliyor. Fakat bu bilim adamları çözüm yollarını bir talimat şeklinde sunuyor. Yani bu çözüm yolları onların güncel yaşamlarındaki gereksinimlerini karşılamak içindi ve matematik bilimini geliştirmek için gerekli olan istidlal ve delillerden yoksundu.
Harizmi'nin getirdiği yenilik ise en başta kendi çağının tüm ikinci dereceden denklemlerini incelemesi, ardından her biri için çözüm yolunu sunması ve son aşamada bu yöntemleri geometri biliminin yardımıyla ispat etmesiydi. Harizmi'nin sunduğu bileşenlerin toplamı cebir adında yeni bir bilimin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu bilim, Harizmi'nin eserlerinin Latince'ye çevrilmesiyle beraber Ortaçağ Avrupa'sına ulaştı ve hem Ortaçağ'da hem Rönesans döneminde matematik biliminde büyük değişimlere yol açtı. Miladi 16. yüzyılda Cebir ve Mukabele adlı eseri okuyan İtalyan matematikçiler Nicola Tartaglia ve Guglielmo Cardano, İranlı bilgin Harizmi'nin yöntemini 3. dereceden denklemlerin çözümü için geliştirdi ve böylece matematik biliminin gelişmesinde yeni bir adım atıldı.
Harizmi'nin Cebir ve Mukabele adlı eseri matematik biliminin ön zeminidir ve Harizmi'nin beyan ettiğine göre bu bilimin amacı insanlara gereksinimlerini bertaraf etmek üzere bir araç sunmaktadır. Gerçekte bu eserin sadece birinci bölümü şimdiki ilim tabiriyle cebir ve mukabele ile ilgilidir ve eserin ikinci bölümü bilimsel ölçümlerle ve üçüncü bölümü de vasiyet ve miras paylaşımı hakkındadır. Eserlerinde cebir bilimini aritmetik biliminden ayıran İranlı bir başka bilgin de Hekim Ömer Hayyam'dır ve bu bilimin ilerlemesinde büyük adım atmıştır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer uzak doğudur, bir yer orta doğudur, bir yer yakın doğudur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde danışmak ve öğüt alma konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir. Daha iyi bir yaşam sürecini başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarından daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar.
Başkalarına danışmak konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam başkalarına danışmak konusu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri akılların nuru ile aydınlanır. Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olmak bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Danışmak, iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konuyla ilgili karar almak için görüş tatisinde bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri ve bakışları almak demektir.
Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus insanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse dindar birine danışması halinde Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesine ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar. İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onların rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahipliğine danışma yoluna başvururlar. Kur'an-ı Kerim şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. Büyük İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ey Ali, hiçbir destekçi işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Tahran Radyosu.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlenmemektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. Perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ile yetinelim. Başkalarından görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha da güzel bir ortam meydana getirir. Anne ve baba konuşmak ve diyalogdan yana olmaları ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri için iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerini hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliği ile yürütmesi ile sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneğini ise İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Zehra salamullah aleyhanın hayatıdır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra'yı verdiği yardım ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Zehra salamullah aleyha ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi.
İmam Ali aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu. İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarından görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına da yardımcı olur.
Ali aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene yol gösteriyorlar. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır. İmam Ali aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın, çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma, çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah, kökü Allahu Teala'ya güvenmemekte olan kötü insanın özellikleridir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına giderek ona abi hayat verip şöyle söyledi. Yüce yaratıcı bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere içte ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpeye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpeyi Süleyman aleyhisselamın nezdinde getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana abi hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımıştır. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarınla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak dedi. Süleyman neden diye sorunca kirpi şöyle bir cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabaların hayatını kaybedecek ve böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yaranlar olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman aleyhisselam kirpinin bu değerlendirmesini beğendi ve böylece abi hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi. Evet değerli dinleyiciler. İnsanoğlu keder ve üzüntü olmayan, kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması lazım. Böylece bir hayat ise kalıcı ilahi cennete bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanat isimli programı dinlediniz.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.